Ayrım 27, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 320. 2 Aralık 1971 Cumartesi. Bir cenazeyi mezarlığa uğrayanların, içinde ölünün çok yakın olup da en içten üzülerek ağlayanların çoğu tabutun içindeki insanı öldürenler ya da ölümüne sebep olanlardır. Kendi öldürdükleri insanın bir de arkasından ağladıklarına bakılırsa, neden bu denli erken ölüp de ellerinden kurtulduğuna, neden o insana daha uzun süre işkence edemediklerine üzüldükleri, bu yüzden ağladıkları açıktır. 2 Aralık 1971. Elde etmeye çalıştığımız ya da kendimizde var olduğunu sandığımız ve inandığımız meziyetler ve değerler, yalnızlığımızdan kurtulmamız için başkalarına karşı savunma silahlarımızdır. Halil Lütfü'nün zengin olması, benim çalışkanlığım, kadının süslenmesi, falancanın yakışıklılığını kullanması, sporcu, sesi güzel olan, hepsi. 12 Aralık 1971 Pazar, Ankara. Sen yokken tatsız her şey, varken de tadını bırakmıyorsun hiçbir şeyin. Tarihsiz. Hiçbir delinin akıllıya itaat ettiği görülmemiştir. Ama tarih, delilere baş eğmiş akıllıların dramlarıyla doludur. 14 Ocak 1972. Yılbaşı gecesi kulüp sahibi Bahri Bey'in çağrısı üzerine saat 23'te çocuklarla birlikte Kafkas Kulübe gelmiştik. Bir ara Asaf Ertekin masama geldi. Bir yıl önce cigarayı bırakan Asaf, birkaç gün önce yeniden cigaraya başlamış. Bu konuda çok önemli bir şey söyledi. Cigarayı bırakmak kesin kararıyla son cigaramı içtim. Cigarayı bıraktıktan sonra o gün cigaranın tadı, zevki her an hep aklımdaydı. Sanki yıllarca içtiğim bütün cigaraların zevki o içtiğim son sigarada toplanmıştı. Cigara içmediğim günlerde hep o son cigaranın zevkini, tadını özledim durdum. Korkunç bir özlemdi bu, dayanılır şey değildi. Sonunda dayanamadım. O tada kavuşmak için bir yıl sonra cigaraya başladım. Şimdi 10 gündür yeniden cigara içiyorum. Ama bu şimdi içtiğim cigaralar eskiden içtiğim cigaralar değil. Şimdikinde bıraktığım cigaranın o son cigaranın tadı yok. Oysa ben o son cigara tadının yoksunluğuna dayanamayarak yeniden başlamıştım cigaraya. Hayır, bir türlü o eski tadı bulamıyorum. Ne kadar çok cigara içsem de olmuyor. O son cigaranın tadını arayıp durdum. Şimdi anladım ki o son cigaranın tadına kavuşacağım diye boşu boşuna yeniden cigaraya başlamışım. Bu gözlem çok önemli bir yaşam gerçeğini özetliyor. Anılarımızı üstünden zaman geçtikten sonra bıraktığımız yerden yeniden yaşayamıyoruz. Oysa örneğin eski sevgileri üstünden 3 yıl, 5 yıl geçtikten sonra bıraktığımız, kopardığımız yerden başlayarak yeniden yaşayabileceğimizi sanırız. Ve o güzel sevi anısının özlemi içinde yanar dururuz. Ama kavuşsak da o sevgiliye, kişiye onu bıraktığımız ve yıllarca özlemini çektiğimiz tadı artık bir daha bulamayız. Çünkü yaşamın organikliği bozulmuştur. Yaşamımızı o kopuk yerinden, aradaki boşluğu atlayarak bugüne bağlayamayız. O anı artık içimizde salt, doyumsuz bir özlem olarak kalacaktır. Hiç kapanmayacak, hep işleyecek, kanayacak bir yara gibi. Bir gece yarısından sonra evime gelmişti. Aradan yıllar geçtikten sonra. Ağlıyordu. Acıdım çok ama hiçbir şey yapamazdım. İlk eşinden söz ediyorum. Artık ne sen olsun ne de ben oyum dedim. Oysa ben de tıpkı onun gibi yıllar öncesinin duygularının etkisi ve özlemi içindeydim. Ama benim özlemim, Asaf'ın yeniden başlayınca bulamadığı son cigaranın tadı gibi, başlanınca pişmanlık, boşunalıcık duyulan bir şeydi. Bir daha hiç ele geçmeyecek bir şeydi. Artık ikimiz de birbirimiz için gerek fizik, gerek ruh bakımından birer düş kırıklığından başka bir şey olamayacaktık. O özlemin yaşam boyunca içimizde yanması, düş kırıklığına uğramamızdan çok daha iyiydi. Yeniden başlamanın olanaksızlığını anlatmak için artık sen başka bir sensin, ben de başka bir benim dedim. Büyük acıyla ya dedi, demek ben yanılmışım. Kalktı, ağlayarak gitti. Büyük bir üzüntüyle arkasından kapıyı kapadım. Oysa ben o geçmişi ama yalnız o geçmişi özlüyordum. Çünkü o geçmişte o geçmişteki ben vardım ve bir daha şimdiki ben o geçmişteki beni ele geçiremezdim. Bir günde birisiyle karşılaşmıştım. Özlemi içimde tükendi. Birlikte yemek yedim. Büyük bir düş kırıklığı. Çünkü o eski o değildi. Bıraktığım o değildi. Birden boşalıp rahatladım. Kurtulmuştum ondan. Hep özlenecek bir anı kalmıştı içimde. Daha doğrusu içimde kalan da kendimdim. Bir daha onu görmek, onunla olmak istemeyecektim. Çünkü olamazdım. Artık o başka bir oydu. Ben de başka bir bendim. O kendimi sevmek için bir bahaneydi. O bahane olmasaydı kendimi de sevemezdim. Ben ancak onun aracılığıyla yaşayabildiğim o anı, o andaki kendimi seviyordum. Biz insanlar bıraktığımız cigaranın tadını yeniden başlasak da cigaraya, nice cigara içsek de yeniden hiç bulamayacağız. Bıraktıkları mutlu sevinin tadını bulacakları umuduyla başka başka erkeklere koşan kadınlar, kadından kadına koşan erkekler tanıdım. Yaşamları o anın doyumsuz özlemi içinde hep düş kırıklığıyla geçti. Geçiyor ve geçmekte. 14 Ocak 1972. İnsan ölmemişse yaşıyor demektir. Ama yaşamak ne demektir? 14 Ocak 1972 Cuma. İnsanların ve toplumların bir düşmana gereksinmeleri yazılacak. Düşman hava gibi, su gibi gerekli insana. Yaşaması, ayakta kalması için düşman gerekli. Yoksa insan bu düşmanı kendisi bulur, buluşturur, yaratır. Tıpkı bunun gibi mit de gerekli. Dost da gerekli, tapma da gerekli. Taptığına düşman olması sonradan. Korkuncu bu. Kendi ezilmişlik, aşağılanmışlık duygusundan kurtulmak için taptığını düşmanı yapıp yenecek ve kurtulacak. Başka bir mit ve başka bir düşman yaratacak. İnsan ve toplum düşmansız olamaz. Eskiden olsaydı ben düşünceye karşı olurdum. Ama gerçek bu. Toplum bakımından İsmail Bekir Ağlagül'ün anlattığı olay. Çocuk babasına Bulgar olmak gerektiğini söyler. Sonra anlaşılır. Okutulan tarih kitaplarının etkisinde kalan öbür Bulgar sınıf arkadaşları Türk kızını hedef alırlar. O da Türklüğünden nefret ederek Bulgar olmak ister. Bulgar öğretmenle konuşur. Anlıyorum, toplumsal tutku ve enerji için size bir düşman lazım ama niçin böyle? Kadın öğretmen üzüldüğünü, tarih kitabıyla aynı düşüncede olmadığını ama ne yapsın programın böyle olduğunu söyler. Ben 8-10 yaşıma kadar son padişah Abdülhamit'tir sanırdım. Mustafa Kemal Abdülhamid'i devirmiştir sanırdım. Çünkü Cumhuriyet'ten sonraki ilk yıllar bütün düşmanlık Abdülhamid'e yöneltilmişti. Vahdettin'i filan düşman listesinde adı okunmuyordu. Neden böyleydi? Bir iktidarın kendisini kuvvetli bulması ve halka kuvvetli olarak tanıtması için kendisine bir kuvvetli düşmanı hedef alması gerekir. Düşmanı ne kadar güçlüyse kendisi de o kadar güçlü olur ve sayılır. Vahdettin filan kıtpiyozdu. Onun düşmanlık hedefi alırsa kendisi de düşmanı kadar olacaktı. 12 Mart'tan sonraki iktidarın ve sıkı yönetimin saçmalığı buradadır. Sıkı yönetim kendine güçlü bir hedef bulamayınca, daha doğrusu varlığı sağlam bir gerekçeye dayanmadığından şehrin trafik işleriyle, kasaplarla, manavlarla uğraşmak zorunda kaldı. 14 Ocak 1972 Cuma. Çok istediğim halde başta işlerimin çokluğu, sonra da düzensizlik yüzünden 1971 yılında da düzenli bir günce tutamadım. Bakalım 1972 yılında bunu başarabilecek miyim? 1971 yılının ilk günü. O yıl içinde yapacağım işleri şöyle sıralamışım. Kiracıya maşallah, böyle gelmiş 2, merhaba kitabı, 20 gülmece öyküsü, tek delik, 2 kısa oyun, Leyla ile Mecnun. Bu işlerden şunları yapabilmiştim. Kiracıya maşallah, merhaba kitabı, 20 gülmece öyküsü ve bunlara ek olarak da İbiş ve Gol Kralı oyunu, 3 konferans ve başka ufak işler. Bunlar bir yıl için yeterli bir çalışma değil. Geçen yıldan arta kalanlarla birlikte bu yıl yapmayı tasarladığım işler şunlar. İnsanlar uyanıyor. Leyla ile Mecnun, 2 çocuk oyunu, 2 kısa oyun. Böyle gelmiş 2, tek delik, bir küçümencik kişi. 1972 yılında çok sıkı ve ciddi çalışmak niyetindeyim. Bakalım tasarladığım bu işlerin hepsini bitirebilecek miyim? 1 Şubat 1972 Salı. Tırpan romanı dolayısıyla. Gerçekçilik. Kafalarındaki kurguyu, olmasını dilediklerini, tasarımlarını, yaşamın gerçeğinde de yaşamda da olmuş sayıp, gerçek olmayanı gerçekmiş gibi göstermeyi, yani okurları aptal yerine koyup onlara yutturmaya kalkmayı gerçekçilik, daha da kötüsü devrimcilik sayıyorlar. Bu yaptıkları yaşam gerçeğiyle sanat gerçeği arasında ayrımdan ileri gelmez. Elbet sanattaki gerçek yaşamın gerçeği değildir. Ama sanatın gerçeğini yaşamda olmayanı varmış, gerçek olmayanı gerçekmiş gibi göstermek yanlıştır. Sanat gerçeği doğadaki, yaşamdaki gerçeğin sanatçının süzgecinden geçerek yansımasıdır. Bir oyun ya da bir roman ya da başka bir sanat ürünü bize gerçek yaşamdan yansıttıkları olayla oranla o olayların yanında ne denli, ne ölçüde gerçektirler? Yaşamdan sanata yansıyan görüntü bir yandan o gerçeğin, o yaşam parçasının ölümsüzlüğünü sağlarken, öte yandan da gerçeği, yaşamı değiştirir, biçimlendirir. Belli doğrultuya yöneltir. Birçok gerçekçilerden sanatçı aracılığıyla haberdar oluruz. Sanatçı günümüzün gerçeğiyle geleceğin, bir gün ancak uzakta bir imaj olan gerçeği arasında en sağlam köprüdür. Bir şey yap, Met örneğinde olduğu gibi. Kitaplar, Aylık Dergi numara 1, Şubat 1972, Ankara. Gazeteci Aragon'a soruyor. Fransız Akademisi'ne karşı durumunuz biliniyor. Aradaki kırgınlığı ortadan kaldırmak için hakkınızda oldukça övgüler yapıldı ama sizin bir kuruma katılmak istemediğiniz biliniyor. Ama ya Nobel? Nobel armağanı için niçin siz söz konusu edilmiyorsunuz? Aragon'un yanıtı şu. Bunun nedeni çok basit. Yapıtım hemen hemen dünyanın bütün önemli dillerine çevrildiği halde İsveç dilinde benden tek bir satır yok. Oysa İsveççe'ye çevrilmemiş bir yazarın Nobel aldığı görülmüş şey değil. Nobel alacağımı hiç mi hiç düşünmedim. 16 Mart 1972, Perşembe gecesi. Derlenip toparlanma. Muhammed'in sözü. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalış, hemen ölecek gibi ibadet et, hazırlan. İbadetimiz hazırlık, derlenip toparlanmak. Evden çıkarken masamı, odamı toparlamam. Son birkaç yılım düzensiz, savruk yazılarımı derleyip toparlamakla geçiyor. Ölürsem kaybolmasınlar diye. Kirli mendil, kirli çorap filan ortada kalmasın. Arkamdan pis havalı bir odaya girmesinler. Ne biçim adammış demesinler. Örneğin, yazıhaneden ayrılırken çalışma masasını temizleme merakı bir görüşe göre komplekslerin normal türündenmiş. Anormal Davranışlar Psikolojisi adlı kitap, sayfa 6, 1970, İstanbul Üniversitesi, Dr. Rilay M. Drake'den, Profesör Dr. Nusret Arkun çevirisi. Sonra da itiraf edeyim ki, arkamda kalanların bıraktıklarımı değerlendireceklerine umudum yok. Herkes kendi başının umarına bakar. Kim uğraşır Aziz Nesin'in kitaplarıyla, oyunlarıyla? Hocanın ölümünü karısına haber verip de karısının haber verecek kimi vardı garibin demesi gibi. Kimim var ki? Atasözü. Öksüz oğlan göbeğini kendi keser. Bir de kasaba minnet etmemek duygusu var. Kimi öykülerimi kitaplarımdan çıkardım, kimilerini yeniden yazdım. Kiracıya maşallah, tebelleş gibi örneğin. 17 Mart 1972. Yazarlık bir kızgınlıktır. Edebiyat eseri ancak bir kızgınlık ürünü olabilir. Edebiyatçının karşısında önce kızacağı bir hedef olacak. Kızgın olmayan bir edebiyatçı yıvışık eserler verebilir. Çünkü edebiyat bir sublimation'dır. Yani edebiyatçının yazdığı eserde kendini yüceltmesidir. Niçin? Nasıl edebiyatçı kendini yüceltebilir? Baskısı altında kaldığı birisine, birilerine, bir tabakaya, bir geleneğe, bir kanuna, bir yasaya, bir sınıfa, bir kurama kızar. Bu kızgınlığı doğrudan, fizik olarak ya da kızgınlığın etkisine eşit bir tepkiyle ortaya koyamaz, açık mücadele edemez. Tek başına gücü yetmez çünkü. O zaman baskı altında ezilen duygularını, düşüncelerini edebiyat eserinde boşaltarak kendini yüceltir. Onun için kalem kılıçtan güçlüdür denilir. Genişletilecek, kırgınlığın boşalımı, yazarın yazmadan önceki bunalımları, kırıcılığı, Kemal Tahir'in her eserden önce ve yazarken tedirgin ediciliği gibi. Spor da bir anlama fizik boşalımdır. Öbürü ruhsal boşalım. Önlenmiş kızgınlığın bir derece fizik mücadele halinde boşalımıdır. Burjuvazi kendini savunmak için bilinçli, çok zaman bilinçsiz nefis savunması olarak kendine karşı koyan kızgın yazarların sivriliğini törpüler, onları yumuşatır, refah, para, ün ve rahatla. Bizi de olmuştur. Makal, Mahmut Makal, Yaşar Kemal. Baş öğe olan kızgınlık iyi eser vermek için yetmez. Fakir Baykurt örneği. 18 Mart 1972. Günce. Cumartesi günü Ateş ve Ali ile Haldun Taner'e gittik. Dost gereksinimini anlattım. Renk, değişiklik. Ama anlatamadıklarım da vardı. Güven, içini dökmek. O yok. Ya içlerinden memnun olurlar ya aktarırlar Midas'ın eşek kulakları var diye. 19 Mart 1972, Pazar. Yazarın kızgınlığı. Yaşar Nabi Nayır, Dost Mektuplar, Varlık Yayınları 1972 adlı kitabının Sabri Esat Siyavişgül bölümünde şöyle diyor. Ama ne yazık ki büyük şeyler vaat ederken şiirden ve sanattan koparak daha az verimli olacağı bilim ve gazetecilik alanına kaymakta gecikmedi. Bu yüzden o eşsiz Cyrano çevirisine karşın şairden çok profesör olarak tanındı ve anıldı. Gerçekten de Odalar ve Sofalar şiir kitabı çok değerli görünen Sabri Esat neden edebiyatı bıraktı? Bu sorunun yanıtını yine aynı kitapta bulunan Dijon 23.1.1929 tarihli Yaşar Nabi'ye gönderdiği mektubunda şu satırlarda Sabri Esat Siyavişgil kendisi açıklamış oluyor. Bende tuhaf bir noksanlık var. Hiddet etmek kabiliyetimin mefkudiyeti. Ne kadar severim o adamları ki bazen kendilerine hiddet etmek ihtiyacını duyarlar. Damarları tuhaf bir arzuyla gerilir, yüzüne heyecan ve kan dalgası hücum eder, asabı gerilmiş müteaddit yaylar içinde kıvrılır, zemberekleşir. İşte Yaşar'cığım bu hal yok mu ya? Bu hal insana tuhaf bir şehvet hissi verir. İstersen bir hoşluk diyelim. İnsan bu anda neler yapmaya muktedir değildir. İsterse oturur bir piyes yazar, isterse kalkar bir adam öldürür. Edebiyatçılık, öfkesini disipline ve kanalize etmek ve kendisine iyi ve haklı saldırı için hedef bulmak işidir. Yoksa zincirinden boşanmış bir öfke, zincire vurulmamış bir coşkun akarsuyun yıkıp devirmesi gibi ya eser verilmez, ya eser diye verilen şey değersiz bir yazı yanardağı olur. 20 Mart 1972 Pazartesi. Yazarın öfkesi. Edebiyatçının öfkeli olması gerektiğini, öfkesiz edebiyatçının değerli eserler veremeyeceğini yazarken, Ahmet Haşim'i düşünerek bu yargım için içimde gizli bir kuşkum vardı. Suud Kemal Yetkin'in kanısının tersine, Ahmet Haşim iyi bir şairdir. Küçük Burjuva'nın yetenekli bir şiir temsilcisidir. Bütün şiirleri değilse de en az üçte biri has şiirdir. Nasıl oluyor da bu öfkesiz adam güzel şiir yazabiliyordu? Yaşamını incelersek Haşim, yaşayışında da çok öfkeliydi. Ama bu yaşantı öfkelerini sanatında değil de esprilerinde, alaylarında, dedikodularında boşaltırdı. Evet, nasıl oluyordu da Haşim güzel şiirler yazabiliyordu? Elbet bir öfkesi olacaktı. Burada sanatçının öfkesi derken daha çok sınıfsal öfkeyi göz önünde tuttuğumdan ki öfkelerin çağımızda anası en büyük elbet sınıfsal öfkedir. Başka türlü öfkeleri düşünememiştim. Suud Kemal Yetkin'in Haşim'in şiirlerini değersizleştiren bir yazısı, ölümünün 30. yıl dönümünde Ahmet Haşim, Denemeler adlı kitabı, İş Bankası Kültür Yayınları 1972, Haşim'in nasıl öfkeli bir adam olduğunu ortaya koyuyor. Bir akşamüstü Lüksemburg Bahçesi'nin önünden geçiyorduk. İyi anımsıyorum. Herhalde bir şiir üzerinde kendisinden bir şeyler sorulmuş olmalıyım ki bana, suçlu olduğu zamanlar babasının kendisini odaya kapadığını, işte o zaman sıkılmamak için şiir yazdığını söyleyivermişti. O zaman bu sözün anlamını pek kavrayamamıştım. Sonraki yıllar bu sözün anlamını bana daha açıverdi. Haşim, toplum içinde önemli bir şey alamamış olmanın kompleksi içindeydi. Ne çekemediği Yahya Kemal gibi büyükelçi olabilmiş, ne de birçok arkadaşı gibi milletvekili seçilmişti. Yaşamının maddi bakımdan sıkıntısız geçtiği de söylenemezdi. Ne rejideki, ne maliye nezaretindeki, ne Düyun-u Umumi'deki görevleri, ne de Güzel Sanat Akademisi'ndeki ile Mülkiye Mektebi'ndeki öğretmenliği onun yüzünü güldürmüştü. Böyle biri elbette öfkeli olurdu. Ne var ki yazar, öfkesinin büyüklüğü oranında büyük, derinliği oranında da derin eser verir. Haşim öfkesi denli eserler vermiştir. Deneme, bizim hükümet, hükümetimiz, bizim bakan, bakanımız, bizim okul, okulumuz arasındaki anlam farkı. Anamız annemiz denir ama bizim anne, bizim anamız denilmez. Denilirse yabancılık olur, dil öncelikleri. Çoğul, insanlar gidiyorlar, yapraklar uçuyor, eşekler arıyor. 22 Mart 1972 Çarşamba. Oğuz Akkan'ın söylediği. Türkçe'de fiil sonunda olduğundan uzun cümle yapmak doğru değil. Çünkü cümlenin ne demek istediği ancak fiille anlaşılır. Türkçe'de cümle uzatılırsa sondaki fiile gelene kadar ne dediği anlaşılmaz, karma karışık olur. Oysa öbür dillerde fiil baştadır. Her şeyden önce ne demek istendiği şıp diye anlaşılır. Ondan sonra cümle tamamlayıcı ayrıntılarla istenildiği kadar uzatılabilir. Cümle anlaşıldığından cümlenin tamamlayıcı ayrıntılarla uzatılmasında hiçbir zorluk yoktur. Onun için de çoğun Batılı, Amerikalı, Rus yazarları uzun ve çok uzun cümlelerle yazabilirler. Biz ise kısa yazmalıyız, yazmak zorundayız. Çevirilerse Onların bir cümlesini birkaç cümlede vermeliyiz. Ya da noktalama işaretleri daha çok noktalı virgüllerle cümleyi kolay anlaşılır yapmaktayız. Sanırım bizim fiilin sonda oluşu, neden sonra cümleyi anlamamız, ayrıntıları atmak zorunda oluşumuz yüzünden böyle yapılmayan öbür unsurlardan kafa yapımız, düşünce mekanizmamız ayrı olmak zorundadır. Bunun da bir etkisi olarak yaşamımızda ya da yaşamımızın buna etkisi olmuştur. Acaba neden böyleyiz? 27. ayrımın sonu, sayfa 331.